Öteki Tarih 2. Cilt 9. Ayrım Sayfa 127. Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden Çerkez boylarından Adigelerin Şapsıh oymağının Pişevu ailesinden gelen Ethem Bey, 1886'da Balıkesir'e bağlı olan Emreköy'de doğmuştu. Ziraat ve değirmencilikle geçinen ailenin 5 oğlunun en küçüğüydü. İki ağabeyi 1900'lerin başında Rum çetecilerle savaşırken ölmüş, Reşit ve Tevfik Beyler ise Harbiye'den mezun olmuştu. Parantez içinde Reşit Bey'in sınıf arkadaşlarından biri Enver Bey'di. Yine Reşit Bey Mustafa Kemal'in Trablusgarp'taki kurmay başkanıydı. 19 yaşında parantez içinde 1905 subay okuluna gitmek için evden kaçarak İstanbul'a gelen Ethem Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'nden mezun olduktan sonra Balkan Savaşları'nın sonuna yetişerek Çürük Sulu Mahmut Paşa'nın emrinde Bulgar cephesinde savaştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa ile Kafkasya, İran, Afganistan ve Irak'ta gayri nizami harp tecrübeleri edindi. Rauf Bey, Cevdet Bey, Kazım Bey, Kazım Karabekir, Ömer Naci, Halil Paşa gibi İttihat Terakki Cemiyeti mensuplarıyla bu yıllarda tanıştı. 1915 Ermeni Kırımı'na ve Süryani Kırımı'nda görev aldığı konusunda ciddi şüpheler olan Ethem Bey, parantez dipnot, bu konudaki iddialar için bakınız Selçuk Uzun Çerkez Ethem 1915-16 Çerkezler HTTP / www.düzceyerelhaber.com/kose-yazı.asp soru işareti küçük harflerle id eşittir 8276. Ethem Bey 1918 yılının başlarında Irak'ta parantez içinde Musul yaralandı ve Bandırma'ya döndü. Müteakereyi burada karşıladı. Rumların kötü davrandığı için 30 Ocak 1919'da İngilizler tarafından diğer iddiaçılarla birlikte konduğu ünlü Bekir Ağa koğuşundaydı. Bazı kaynaklara göre İzmir'deki Laventenlerin ve gayrimüslimlerin sevdiği bir adam olan Rahmi Bey'i iddiaçılar İstanbul'da kabinede görev verip itiraf güçlerine şirin görünmek için görevden almıştı. Bazı kaynaklara göre Rahmi Bey İzmir'deki Rumlara kötü davrandığı için İtilaf Devletleri'nin İstanbul hükümetine yaptığı baskı sonucu, bazı kaynaklara göre ise bazı yolsuzluk olaylarına karıştığı için iddiaçılar tarafından görevden alınmıştı. Bornova'daki Miss Florence adlı bir İngiliz okuluna giden Alparslan, okul çıkışı Ethem'in adamları tarafından babasına götürüleceği söylenerek bir paytona sokulmuş, Salih'teki Kuşçubaşı Eşref'inin evine götürülmüştü. Ethem'in çocuğu serbest bırakmak için 500 bin lira fidye istediği gazetelere yansıyınca bir yandan Çerkez toplumunun önde gelenleri, bir yandan iddiaçılar Ethem üzerinde baskı yapmaya başladılar. Görüşmeler sonucu fidye parası 53 bin liraya düşürüldü. Ardından İzmir'in hemen her caddesine yardım sandıkları konularak fidyenin üçte biri halktan toplandı. Ege'nin önde gelen zenginlerinden borç istendi. Geri kalan meblağ ise Rahmi Bey'in Alanyalızade Mahmut Bey ve Nazmi adında iki arkadaşıyla Bornova'da fabrikatörlük yapan Fransız asırlı Laventen Henry Grout tamamladı. Fidyenin ödenmesinden sonra Alparslan 6 Mart'ta Salihli'de serbest bırakıldı. Alparslan yıllar sonra olayı anlatırken Ethem Bey ve arkadaşlarının kendisine iyi davrandıklarını söyleyecekti. Ethem Bey eski iddiaççı Yeni Hürriyet ve İtilafçı Hasan Tahsin'in Hukuki Beşer ve Müsavat gazetelerinin 8 Mart 1919 tarihli nüshalarında yayımlanan mektubunda kendini şöyle savunuyordu. 1. Hakka istinad eden bir asiyim. Bornova hadisesinden maksat tazminet, fidye-i necat, parantez içinde kurtuluş fidyesi almak değil, benim ve memleketimin aleyhine istimal edilecek, parantez içinde kullanacak ve binlerce yetimin ve şehit oğullarının haklarından terekküp etmiş, parantez içinde oluşmuş, tabii pek gayrimeşru toplanmış rahminin milyonlarını azaltmak, bu vesileyle de iade-i haysiyet ve şeref etmektir. Çünkü rahmiyi hükümet tevfik etti. 2. Alparslan'ı mahsus gündüz aldık. Esbabı, parantez içinde sebebi Rahmi'nin bizi tanımaktaki gafletini hayran bırakmaktır. 3. Eminim ki Rahmi merkez umuminin kör bir aleti olduğunu nedamet etmiş olsa gerek. Görüldüğü gibi Ethem kendisini zenginden alıp yoksula veren bir çeşit Robin Hood olarak tarif ediyordu. Ethem'e atfedilen Çerkez Ethem'in ele geçirilen hatıralar adlı kitapta ise dipnot Bu kitabın ön sözünde Çerkez Ethem hatıralarını Atina'da yazmıştır. Bu hatıraların bir kopyası ardından affedilerek memlekete dönen bir arkadaşında kalmıştı. İşte ondan aldığımız hatıraları yayınlıyoruz, yazmaktadır. Ön sözündeki bazı ifadelerden hatıraların sansürlendiği anlaşılmaktadır. Öte yandan Ethem Bey'in anne tarafından akrabası olan araştırmacı Emre Cilesu'nun Reşit Bey'in aile üyelerinden biri vasıtasıyla ulaştığı, parantez içinde sadeleştirilmiş Türkçe ile gerçeklere doğru uyarı için şiddetli bir haykırış başlıklı broşürde, parantez içinde yazarın adlandırılmasıyla Ethem Bey Risalesi, hatıraların Ürdün'de kaleme alındığı, bastırılmak üzereyken Fransız ajanlarının eline geçtiği ve bir daha geri alınamadığı yazılır. Çerkez Ethem'in ele geçirilmiş hatıralar adlı kitabın Fransızların el koyduğu hatıralar olup olmadığı belli olmadığından bu kitaptaki bilgilere ihtiyatla yaklaşılması gerekir. İse olayın işgalden önce Yunan tehlikesi belirdiği vakit İzmir valisi Rahmi Bey'den 50 bin lira ve isyanları bastırma sırasında Atapazı tüccarlarından bilmem kimden 50 bin lira ve bir de Karacabey eşrafından birinden 5 bin lira aldım diye açıklayacaktı. Doğan Avcıoğlu'na göre İngilizlerin tutukladığı valinin oğlunu kaçırma olayı Abdülmecit'ten beri Çerkezlerin hamileliğine soyunan İngilizlere bir çeşit saygı gösterisiydi. Nitekim Hasan Tahsin'e göre Ethem, savaş yıllarında Büyükada'da esir tutulan İngiliz generali Thompson'ı da kaçırmayı planlamış fakat general bu teklifi reddetmişti. Ancak olayın gerçek nedeninin Ethem Bey'in kişisel husumetinin olması da muhtemeldi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ethem Bey, Cuma Ovası yakınlarındaki Von Hamster adlı bir Hollandalı'ya ait çiftliğe basmayı niyetlenmiş. Dipnot, Amerikalı film yıldızı Andrew Hepburn'un dedesiydi. Bunu haber alan Rahmi Bey bölgeye jandarma gönderip baskına engel olmuştu. Ethem Bey'in adamlarından bazıları yaralanmış, bazıları dayak yemişti. Ethem Bey olayın intikamını almak için önce Rahmi Bey'in İstanbul'a gidip geldiği treni bombalamak istemiş, ancak bazı iddiaççı Çerkezler tarafından bundan vazgeçirilmişti. İşte Alparslan'ın kaçırılması bu eski hesapla ilgili olabilirdi. Milli mücadeleye davet. Reşit ve Ethem Beyleri milli mücadeleye davet eden kişinin Rauf Bey, Bekir Sami, parantez içinde Günsav, Kazım, parantez içinde Özalp veya Hacı Muhittin, parantez içinde Çarıklı Bey olduğu rivayet olunur. En güçlü ihtimal Bekir Sami Bey'dir. Sonuçta Ethem Bey, Ayvalık'ta mıntıka komutanı Yarbay Ali, parantez içinde Çetinkaya Bey'in talebiyle Mayıs sonlarında Ayvalık cephesine intikal etmişti. Ethem Bey bir iddiaya göre Ali Bey'in tavırları yüzünden, bir iddiaya göre ise Kuvayi Milliye Kumandanlarından Köprülü Hamdi Bey ile çatıştığı için buradan ayrılıp Salihli'ye geçti. Dipnot, Hamdi Bey Arnavut asıllıydı. Marmara bölgesinde olan bir kan davasından dolayı Çerkezlerle Arnavutların arası açıktı. Gönem, Balıkesir, Kirmasli, Bandırma ve Bursa'da sözünün geçirdiği Çerkezlere çağrıda bulunarak kendisine katılmalarını istedi. Bazı Çerkezler daveti kabul edip Salihli'ye geldiler. Yunanlara karşı baskınlarıyla ün kazanan Parti Behlivan da Ethem'e katıldı. Bundan sonra gruba Ustrumcalı Halil, Kako Mehmet, Giritli Şevke ve Sarı Edip Efe gibi önemli çeteciler de eklendi. Bu güçlere Kuvayi Seyyare, parantez içinde gezici güçler adı verildi. İsmet İnönü'nün 28 Nisan 6 Mayıs 1968 tarihleri arasında Ulus Gazetesi'nde yayımlanan Hatıralar adlı dizinden bir bölüm Kuvayi Seyyari'nin nasıl oluşturulduğunu anlamamıza yardım eder. İsmet Bey bir gün Reşit Bey'e şöyle der. Siz gittiğiniz yerde vuruyorsunuz, kırıyorsunuz, yağma ediyorsunuz. Sonra da bu halkın içinden bu halkın çocuklarını alıyorsunuz ve bunlar sizin sadık adamlarınız oluyor. Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Reşit Bey gülerek şu cevabı verir. Usulü vardır onun. Gidersin, işin gereğini yaparsın. Düşmanı olanlara düşmanlara vurdurursun. Suça bulaşmış olurlar. Artık bunlar köylerine gidip de vatandaşları ile doğal ilişkiye giremez duruma gelirler. Bütün yaşamları boyunca kurtuluşları size bağlılıktır. Reşit Bey ardından İsmet Bey'e bunları yapabilir misiniz diyecek. İsmet Bey de sizin yaptıklarınızın hiçbirini yapamayız cevabını verecektir. Ethem Bey ağırlığını hapishanelerden salıverdiği suçluların oluşturduğu birlikleriyle Salihli cephesini kurduğunda ortada Ege'yi işgal eden Yunan kuvvetleriyle savaşacak düzenli ordu diye bir şey yoktu. Dahası yıllardır süren savaşların verdiği büyük bıkkınlık yüzünden sayıları 300 bine ulaşan asker kaçakları ciddi bir sorun haline gelmişti. Nitekim bir süre sonra Ethem Bey'in Kuvayi Seyyar'ı denilen kuvvetleri Ankara'yı zorlayan 1. Anzavur İsyanı (parantez içinde 25 Ekim 1919), 2. Anzavur İsyanı (parantez içinde 16 Şubat 19 Nisan 1920) ile Bolu Düzce Adapazarı İsyanlarını (parantez içinde 13 Nisan 31 Mayıs 1920) kendi usullerince bastırdı. Dipnot: 4-11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümeti Kuvayi Milli Hareketi'ni bastırmak için 7000 kişilik bir hilafet ordusu (parantez içinde resmi adıyla Kuvayi İnzibatiye'yi kurmuştu. Ordunun başına getirilen Bigalı Ahmet Anzavur bir Adigi ailesindendi. Kız kardeşinin 2. Abdülhamit'in sarayında cariye olmasından dolayı jandarma zabitliğine getirilmişti. Bu dönemde bazı yolsuzluk olaylarına karıştığı için gözden düşerek görevinden ayrılmak zorunda kalan Anzavur, 1. Dünya Savaşı yıllarında Biga'da at yetiştirmiş ve at yarışlarına katılarak geçimini sağlamıştı. Savaş sonunda İzmit ve Kars mutasarrıflığı görevlerinde bulunan Anzavur, 1919 başlarında İstanbul hükümeti tarafından affedilerek Bursa, Çanakkale ve Balıkesir Umum Jandarma Mıntıka Kumandanı Hamit Bey'in yardımcılığına getirildi. 18 Nisan 1919'da halife ordusunun başına getirildi ve Kuvayi Milliyetçilerin dine ve halifeye karşı olduğu propagandası ile Marmara ve Kuzey Ege bölgesinde (parantez içinde ağırlıklı olarak Çerkezlerden) topladığı birlikleriyle Ankara'ya korkulanlar yaşattı. Anzavur'un birlikleri Ethem Bey'in çeteleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Ancak yenenin de yenilenin de Çerkez olması, Ethem Bey'in yendiklerine karşı aşırı bir şiddet uygulaması, Çerkez toplumunda etkileri günümüze kadar süren bir bölünmeye yol açtı. Mustafa Kemal, Ethem Bey'i bu göreve tayin eden telgrafında Kuvayi Seyyari Umum Kumandanı Ethem Bey Efendi tabirini kullanmıştı. Bu ünvanın da verdiği cesaretle Ethem Bey'in adamları çetelerin finansmanını zenginlere yükleme politikası kapsamında Düzce'de Hükümet Caddesi'nin iki tarafındaki çınarları ip astırmış, şehrin ileri gelenlerini çağırıp 3 ila 10 bin lira arası kurtarmalık ödemezlerse sonlarının ne olacağını göstermişti. Atapazarı'nda Kuvayi Seyyari'ye yardım etmek istemeyen Arapzade Said Efendi'yi tutuklamışlar, ancak 50 bin lira ve 2 vagon buğday karşılığında serbest bırakmışlardı. Ardından Bursa'da taciz, yağma ve öldürme olaylarına karışmışlardı. Bütün bunlara rağmen Mustafa Kemal 2 Mayıs 1920'de Ali Fuat Paşa aracılığıyla kendisine çektiği telgrafta başarıları ve hizmetleri kurtuluş tarihimizde en parlak satırları işgal edecektir demiş. Başka mebuslarda kendisinde ümidi halas (parantez içinde kurtuluş ümidi, kahramanı millet, münci millet) (parantez içinde milletin kurtarıcısı) gibi övgüler düzmüştü. Çapanoğlu isyanının bastırılması. Dahası Ethem Bey Haziran başında Ankara'ya gittiğinde istasyonda kahramanlar gibi karşılandı. Karşılayanlar arasında Mustafa Kemal de vardı. Mustafa Kemal ona özel otomobilini tahsis etti. Ethem Bey halkın tezahüratı arasında Ankara sokaklarında turladı. Geceyi Milli Müdafaa Vekaleti olarak kullanılan Ziraat Mektebi'nde geçirdi. Ertesi günkü toplantıda muhtemelen bu pohpohlamadan dolayı kendine güveni iyice artan Ethem Bey, 15 Mayıs 1920'de Yozgat'ta patlak veren Çapanoğlu isyanını bastırması teklif edildiğinde, önce Batı cephesinin durumunu ileri sürerek görevi kabul etmek istemedi. Sonra Orta Anadolu'da ve bir köşede hiçbir ecnebi ve İstanbul hükümetiyle irtibatı kalmayan Yozgat isyanını söndürmekten acizsiniz. Anladığım şudur ki, bidayetten beri hala vaziyeti kavrayamadınız ve yahut da şahsi ve daha ehemmiyetsiz şeylerle meşgul oluyorsunuz ve belki de tamimler, tebliğler, konferanslarla her şey olup bitiverecek sandınız ve aldandınız. Af buyurunuz. Bu serzenişten muradım bu gafletler tekerrür etmesin temenniyatına metnidir. Ben bu kalan isyan meselesini emrin üzerine uhdeme alıyorum ve sizleri bu galeden kurtaracağım ümit ediyorum diyerek görevi kabul etti. Haklıydı. Çünkü o yıllarda Ankara'nın elinde askeri birlik denebilecek bir güç yok gibiydi. Mondros mütakeresinden sonra Osmanlı ordusunun tamamı 40 bine düşmüştü. Ege'de Efeler, Karadeniz'de Ağalar, Doğu Anadolu'da aşiret reisleri gibi yerel unsurlar çeteler oluşturmuşlardı. Bunlar hem güvenliği sağlıyorlar hem de bölgelerini haraca kesiyorlardı. Yozgat'ta ise daha nazik bir durum vardı. İsyana katılanlar Sünni Türkler olduğu için ağırlığını Sünni Türk askerlerinin oluşturduğu birlikler onlara karşı şiddet kullanmak istemiyordu. Mustafa Kemal bunun farkında olduğundan bu ağır lafları duymazdan geldi. Ethem Bey'in Kuvayi Tedbiye, parantez içinde cezalandırma kuvvetleri diye adlandırdığı birlikleri yormadan Yozgat'a taşımak için 90 adet yaylı araba hazırlandı. 15 Haziran'da Ankara'dan yola çıkan birlikler 23 Haziran sabahı erken saatlerde Yozgat'ı tamamen kuşattığı esnada Çapanoğulları Hükmet Meydanı'nda zorla topladıkları halka padişahın fermanını ve Dürrizade fetvalarını okuyorlardı. Çerkez Ethem'in topçu ateşine başlamasıyla Çapanoğulları neye uğradıklarını şaşırdılar. 23 Haziran'da Kuvayi Seyyare 2 saat süren müsademe sonucu Yozgat'a girdi. Şehirde cezalandırma eylemleri yapıldı. Kuvayi Seyyare'nin Yozgat'ta halktan gasp ettiği 2500 koyun ve 500 sığırın bedeli olan 25 bin lirayı ödemek ise Ankara hükümetine kalacaktı. 25 Haziran'da Hıyaneti Vataniye Kanunu'na dayanarak 8, parantez içinde bazı kaynaklara göre 12 kişiyi yargılayıp idam ettiren Ethem Bey, Ankara'ya gönderdiği telgrafta Büyük Millet Meclisi'nin kendisine verdiği görevi layıkıyla yerine getirdiğini bildirdiğinde Mustafa Kemal'den, "Bütün kalbimle zat-ı ailelerinizi ve kahraman savaş arkadaşlarınızı kutlarım" şeklinde bir telgraf alacaktı. Bu telgrafın da etkisiyle olacak Ethem Bey 27 Haziran'da isyanda parmağı olduğu gerekçesiyle Ankara valisi Yahya Galip Bey'in harp divanında yargılanmak üzere Yozgat'a gönderilmesini istedi. Ayrıca yakınlarındaki bir Çerkez boyuna sığınmış olan isyancıların elebaşlarından Çapanoğlu Edip Bey'in af isteğini evet dediği gibi isyancılara yardım eden Bektaşı Galip Dede'nin divanı harbe verilmesine de karşı çıktı. Bu taleplere hayır demesi üzerine Ethem Bey'in Mustafa Kemal'i Büyük Millet Meclisi'nin kapısını asacağını söylediği haberleri Ankara'ya ulaştığında Mustafa Kemal yüksek siyasi zekası ile abi Reşit Bey'i araya koyarak Ethem'i yatıştırdı. Ama Ethem Bey'in kendi yerine göz koyduğunun iyice farkına varmıştı. Eskişehir'de Yeşil Orduculuk. Yozgat'ta bunlar olurken batıda İngilizlerin çizdiği Milli hattına dayanmış bulunan Yunan kuvvetleri Bursa'nın doğusu ile Uşak'ın batı çizgisine kadar ilerlemeye başlamıştı. Bu nedenle Ethem Bey ve birlikleri 9 Temmuz'da Yozgat'tan ayrılarak batı cephesine doğru yola çıktılar. Dönüş yolunda şehrin ileri gelenlerinden Eskişehir'de konaklayan Kuvayi Seyyare adına 6 saat içerisinde 80 bin altın vermeleri emredilmiş, çaresiz halk parayı toplayıp vermişti. Ethem Bey Yozgat'ta halkın moralini bozduğu, kendi verdiği kararları geçersiz bulduğu gerekçesiyle dahiliye vekili Albay Refet Bey'i de Eskişehir'de İstiklal Mahkemesi'ne şikayet etmişti. Ama daha da önemlisi Ethem Bey'in Ankara'da tanıştığı İslami Komünist Yeşil Ordu Cemiyeti'nin bundan böyle faaliyetlerini Eskişehir'de sürdürecek olmasıydı. 1920 yılının Mayıs ayında Sovyet Rusya'daki Kızıl Ordu'dan esinlenerek Mustafa Kemal'in çevresindeki bazı milletvekilleri tarafından kurulan dipnot, Tokat milletvekili Nazım Bey'in ifadesine göre cemiyet kurucuları hepsi milletvekili, 3'ü bakan 14 kişiydi. Merkez yöneticileri şunlardı: Sıhhiye vekili Doktor Adnan, Dahiliye vekili Hakkı Behiç, Tokat mebusu ve Dahiliye vekilliğinden seçilmiş olan Nazım, Yeni Gün gazetesi sahibi Yunus Nadi, Şeyh Servet, Hüsrev Sami, İbrahim Süreyya, Namık Hamdi, Muhittin Baha, Eyüp Sabri, Reşit, Mustafa, Sırrı ve Celal. Yeşil Ordu'nun cihat bayrağında da şu sözler yer alıyordu: Asya Asyalılarındır. Yeşil Ordu aileye saygılıdır, yolunu halk yolu bilir. Allah yolu bilir. En ağır suç emperyalizmdir. İdam cezası yalnız emperyalizmden yana olanlara verilir. Yeşil Ordu, Kızıl Devrim ordularına en içten, kardeşlikte sonsuza dek bağlıdır ve onların dostudur. Yeşil Ordu'nun giderek Ankara'nın kontrolünden çıkması ve Ethem Bey'in çeteleri sayesinde silahlı bir güce dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal cemiyetin kapatılmasını emretti. Ama başaramadı. Yeşil Ordu faaliyetlerini önemli miktarda sanayi işçisinin yaşadığı Eskişehir'e kaydırdı. Ethem Bey Yeşil Ordu'yu desteklemek için Seyyare'yi Yeni Dünya adlı bir İslam Bolşevik gazetesi çıkardı. Şerif Manatov gibi Rusyalı komünistlerin işçilere seminerler verdi. Eskişehir sokaklarında subaylık mesleği ve zorunlu askerliğe karşı propaganda konuşmaları yapılıyor. Ethem Bey'i öven maçlar söyleniyordu. Bu havanın etkisiyle Büyük Millet Meclisi'nde düzenli ordu meselesi sorgulanmaya başlamış. Orduda rütbelerin kaldırılması fikri bile gündeme gelmişti. Durumun giderek kontrolden çıktığını gören Mustafa Kemal'in karşı manevrası gecikmedi. Hem 18 Ekim 1920'de resmi Türkiye Komünist Fırkası'nı parantez içinde resmi TKF kurdurdu, hem de Ethem Bey'i bu partiye davet etti. Mektubunda TKF'ye sen, ben, Refet Bey dahi alındık diyen Mustafa Kemal, Seyyare-i Yeni Dünya'nın da bu yeni partinin yayın organı olarak Ankara'da yayınlanmasını istiyordu. Dipnot: Matbaa Ankara'ya taşındı ve gazete 2 Ocak 1921'e kadar yayın hayatına devam etti. 7 Aralık 1920'de Yeşil Ordu'nun radikal kanadını teşkil eden Tokat Mebusu Nazım Bey, Afyon Mebusu Şükrü Bey, Bursa Mebusu Şeyh Servet Bey'in katılımı ile Mustafa Supi'nin TKP'sinin Türkiye Şubesi sayılabilecek Türkiye Halk İştirakiyum Fırkası, parantez içinde THİF kuruldu. Tam o günlerde Ethem Bey'i asker açıdan köşeye sıkıştıracak, dolayısıyla şöhretini zedeleyecek bir olay yaşandı. Gediz Muharebesi. 24 Ekim 1920'de Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'nın emrindeki iki piyade tümeni ve Ethem Bey'in Kuvayi Seyyaresi Ankara'nın itirazlarına rağmen Gediz'de konuşlanmış olan Yunan tümenine karşı bir baskın yapmış. Baskın Ethem Bey'e göre başarılı, Ankara'ya göre ise başarısız geçmişti. Daha sonradan o sırada Ertuğrul grubu kumandanı olan Kazım Bey her iki tarafında aynı zamanda geri çekildiğini, yani ortada ne yenilgi ne de yenge olduğunu söyledi, ama Ankara'nın yorumu belirleyici olduğundan Ali Fuat Paşa Moskova'ya elçi olarak gönderildi. Yerine Ethem Bey'in hiç sevmediği Albay İsmet Bey getirildi. Bu karara kızan Ethem Bey İsmet Bey'in karargahına silahlı bir baskın yaptı. İsmet Bey soğukkanlı davranarak kendisini yatıştırdı. Ardından Ethem Bey Mustafa Kemal ile Bilecik'te buluşmaya çalıştı ama sonuç alamadı. Mustafa Kemal Çerkezlerle arasında Bilge İzzet diye tanınan Yusuf İzzet, parantez içinde Met Paşa aracılığıyla Ethem Bey'e birliklerini tasfiye etmesini önerdi. Karara çok kızan Ethem Bey Ankara'ya geldi ve silahlı adamlarıyla hasta yatağındaki Mustafa Kemal'in karşısına çıktı. Durum öylesine gergindi ki Mustafa Kemal'in bir eli yatağın altındaki silahının tetiğindeydi. Görüşme bir çatışma olmadan bitti ama kılıçlar çekilmişti. 23 Kasım 1920'de Ankara Simav ve Havalisi Komutanlığı'nı kurdu. Ancak Ethem Bey'in kardeşi Tevfik Bey, ben Batı cephesini tanımam diyerek kendisine gönderilen heyeti geri döndürdü. Yine de iki taraf barış yapmanın yollarını arıyor olmalıydı ki 3 Aralık akşamı Mustafa Kemal Ethem Bey ve Reşit Beylerle bir trende buluştu. Tren Eskişehir'e vardığında Ethem Bey ve arkadaşları kahvaltı yapmak için inmişlerdi. Durumu uyandığı zaman öğrenen Mustafa Kemal hemen yola devam etmek için inenlerin çağrılmasını emretti. Fakat Ethem Bey ve bir arkadaşı trene dönmedi. Anlaşılan Ethem Bey yolculuk sırasında başına bir şey gelmesinden korkmuştu. Telgraf Savaşı başlıyor. 9 Aralık 1920'de Ethem Bey Mustafa Kemal'e bir telgraf çekti. Telgrafta: Paşam, hayatınız ve mevkiiniz bendenizce son dereceye kadar mukaddesattan sayılır. Bütün maharet ve kudretimizi gayenin elde edilmesi için sarf edelim. Müşküler çıkarmasınlar. İnsan hatası olmaz, ikaz etsinler. Ben memleketin selameti için amir kabul ettiğim değil, en aciz mensupların bile mütalasına müracaat ediyorum yazıyordu. Mustafa Kemal'in bu telgrafa cevabı gayet yumuşak oldu. Telgrafta iki tarafa da aleyhte söz yetiştirenlerden bahsediliyor, anlaşmazlıkların giderilmesinin hiç de zor olmadığı belirtiliyor. Samimi kardeşlik hissiyle gözlerinizden öperek her türlü şüphe, tereddüt ve dertlerinizi bizzat benimle haberleşerek halletmenizi ve fakat genel vaziyetimizin ahenk ve intizamının bozulmasından da kimseye müsamaha etmemenizi rica ederim diye bitiriyordu. Karşılıklı iltifatlaşmalar sürerken Büyük Millet Meclisi'nde etemcilerle Kuvayi Seyyare'nin artık bir baş belası olduğunu düşünenler arasında ateşli bir tartışma yürüyordu. Sonunda Büyük Millet Meclisi Kütahya'ya bir nasihat heyeti göndermeye karar verdi. Heyet Kütahya'da görüşmeler yaptı ve Ethem Bey'in barışçı biçimde birliklerin tasfiyeye razı olduğunu rapor etti. Fakat Mustafa Kemal kararını vermişti. 27 Aralık 1920'de meselenin kuvvet yoluyla hallolması için Batı ve Güney Cephesi komutanları İsmet Bey ve Refet Bey'e birer telgraf gönderdi. Meclis zabıtlarına bakılırsa Ethem Bey bu telgrafa 29 Aralık'ta ağır bir telgrafla cevap verdi. Mustafa Kemal telgrafı öfkeyle Büyük Millet Meclisi'nde okuduktan sonra milletvekili arasında ateşli bir tartışma başladı. Ve iki gün sonra iki oy farklı Ethem Bey hain ilan edildi. meclis tabutlarında sadece telgraf okundu ibaresi olup telgraf metninin ekli olmamasından Ethem Bey'in hangi ifadelerinin vatan haini ilan edilmesine neden olduğu bilinmiyor. Zabıtta yer almayan bu metin ilk kez 1955 yılında Yunus Nadi tarafından bastırılan Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti adlı broşürde ortaya çıktı. Buna göre telgrafta tarih yoktu ve Büyük Millet Meclisi Batı Cephesi Komutanlığı kastedilerek bu israflar ve ihtiraslar ile dolu şartlar altında milletin ve memleketin artık harbe tahammülü kalmamıştır. İstanbul'dan gelen ve tevkif edildikleri sabit olan Suh Tasavvuf Heyeti'nin muvaffuk ve müsait şartlar altında geldikleri de halk arasında şai olduğuna göre bu heyetin serbest bırakılarak sulh müzakerelerine süratle başlanmasını bütün asker ve efrat ve milletin tercümanı olarak ihbar-ı keyfiyet eylerim. Ankara'da toplanan meclisin ne şekilde içtima ettiğini tabii hepimiz biliyoruz. İlk icraatları da bu fakir milletin sırtından kentlerine senede 3000 küsür lira tahsisat yapmaları olmuştur ki içlerinde yılda 100 lirayı bir arada gören çok azdır. Şimdi bol bol dal kavukluklarla meşguldürler. Bilecik'e gelen heyeti aliyenin hemen İstanbul'a iadesi ehemmiyetle maruzdur. Kuvayi Seyyare ve Kütahya Valisi Umum Kumandanı Ethem yazıyordu. İnönü'nden son selam. İddialara göre bu telgraftan sonra Kütahya üzerine harekat kararı alınmıştı. İsmet Bey'in 31 Aralık'ta Ethem Bey'e çektiği son telgrafta şunlar yazıyordu. Ordunun size kurşun atmayacağını ve bazı kıtaatın size iltihak edecekleri hakkında ihtimal aldığınız teminata itimat etmeyiniz. İdareniz altındaki hakiki kuvvetleri miktarı malum. 5000 miktarında olduğu mesmu olmakla birlikte 10.000 hesap ediyorum. Kuvayi Milliye'yi lağbettiğimiz ve ele geçecek Rüessa ve Efret'in hayatları tehlike ilfalatı ile herkesin mal ve canını müdafaa kaygısına düşerek ciddiyetle yemin ettirildiği ve külliyetli topçu ve piyade cephesi iddiar ettiğiniz kabul edilmiş. Velhasıl bu faraziyetin en geniş mikyasta tutularak lazım gelen tedbir ittihaz olunmuştur. Hiç kimse size bu kadar açık kardeşlik yapmadı. İşte ben bu vaziyeti bu suretle hulasa ettikten sonra Büyük Millet Meclisi'nin kararı ve çile münasip gördüğünüz şekil ve tertipte Kuvayi Seyyare başından çekilmenizi hem şerefiniz hem de Kuvayi Milliye mensupları için faydalı addediyorum. Bugün başka çareyi hal kalmamıştır. Bir daha şifaen görüştüğümüz zaman ne kadar açık surette beyanı fikir ettimse bu defa yazı ile aynı vuzuh ve samimiyetle hakikati söylüyorum. Bu telgrafımın mürettep ve pazarlığa vesile addedilmesi yanlış olur. Son selam. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Ethem Bey'den Baki ilk selam. Telgrafı alan Ethem Bey aynı gün İsmet Bey'e meydan okuyan bir cevap yazdı. 2 Ocak 1921 günü Büyük Millet Meclisi'nde okunan telgrafta şunlar yazılıydı. Şifreli telgrafınızı aldım. Mustafa Kemal Paşa'nın aracılığıyla Büyük Millet Meclisi'nin affına çok sevindim. Benim çektiğim telgraf ve telgraflar tamamıyla bir hakikattir. Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir kararı varsa hak ve gerçekten uzak bir nankörlüktür. Meclisin tamamını bilmekteyim fakat hükümetin aleyhimde tertip ettiği tuzaklara vakıf olduğum günden itibaren her türlü ihtiyata riayet ettim. Şimdiki meşgalem hadiseleri lehim olarak tarihe uydurmak için taarruzunuzu bekleyeceğim. Beni ve benim kuvvetlerimi ezebilecek, vurabilecek imkanınız varmış da bu münasebetsizlikleri vukuundan önce Uşak için teklif ettiğim taarruzu niçin kabul etmediniz? Öyleyse hain, cani, hep sen, hep siz. Sizin ve emsalinizin çekememezliğine, kıskançlığına, şahsi ihtiraslarınıza, şahıslar değil memleketler feda ettiğinize ve edebileceğinize bu kararlarınızdan başka ne gibi şahit ve ne gibi deliller aranabilir? Hepimizden akıllı olduğunuzu söylediğiniz Reşit Bey değil midir ki saflığı ile bu fırsatları verdi? Fakat ne yapayım kardeş? Yoksa bana kalsaydı ne Mustafa Kemal Meclis Reisi olurdu ve ne de sen şimdi benim idamıma ferman okuyabilirdin. Büyük mücadelelerle girişmiş zevatta hayat meselesi bahis konusu olamaz buyuruyorsunuz. Bu tavsiyeyi bana söylemek liyakatında olduğunuzu bana ispat etmek için Uşak cephesine buyurmanız lazımdır. İki gözümün biçareleri. Talim ve terbiye ile 93'ten 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kastediyor. Beri kazandığınız en ufak bir muhabereyi gösterecek olursanız bu iddianızı o kadar şaşmayacağım. Ah fesatla mağluf vatanseverler. Biçare Millet Meclisi sizin askeri şahse, sahte şöhretlerinize müdrik değil. Binaenaleyh vatanseverlik isim şu hitapta bulunmamı emrediyor. Bana karşı emniyet baş bir durum alınız, aksi halde hakikat ve hak muvaffak olacaktır. Tarih bana az, size çok lanet edecektir. Baki ilk selam. Umumu Kuvayi Seyyari Kumandanı Ethem. Dipnot. Resmi tarihe göre Ethem Bey bu telgrafı da ekleyerek 2 Ocak 1921'de İstanbul'a bir telgraf çekmişti. Telgrafta Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla saldırıya uğradığını, saldırı ve savunma için yeterli gücü olduğunu, ancak etraflarının Yunan güçleriyle çevrili olmasından dolayı harekete geçmeden önce İstanbul'un onayını almak istediğini yazıyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 140.